Ayrım 38, liste Timur Soykan, sayfa 346. Bedeni sarsıldığında acı duymadı, ne olduğunu anlamadı bile önce. Elini göbeğinin üzerine koyduğunda gömleğindeki yoğun ıslaklığı hissetti. Sessizlik çökünce saklandığı yerden halen gücünün kalmış olması umuduyla fırladı. Savaşacak kadar sağlamdı bedene. Ferhan'ın kurşununun kalması ya da ikinci bir silahının olması riskini göze almıştı. Tetiğe asılıp koşarken Ferhan ince bir ağacın arkasına gizlenmiş, şarjörünü kabzanın altına geçiriyordu. Üzerine yağan kurşunlardan kaçmaya çalışırken Namdu'ya mermiyi süreceği hayati saliseleri kaybetmişti. Azrail'i tepesinde dikilmiş, dumanı tüten silahını alnına nişanlamışken ölüm korkusuyla titriyordu. Çığlık atarcasına "Yapma!" diye bağırdığında tereddüt edecek vakit yoktu, tetiği çekti çavlan. İlk kez can alan polis etrafa saçılan kanın çokluğu ve hayatın bu kadar kolay sonlanması karşısında hayrete düşmüştü. Yine de Ferhan'ın gözlerinin cansız boşluğa sürüklenmesini izleyerek ya da insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu düşünerek ölümcül bir hata yapmadı. Arkasına döndüğünde dev demir direğin eteğinde küçük çayırın ortasında tabancasını doğrultmuştu Yaşar. Ölüm paniğinde soluğunu zapt edemiyor, titreyen eliyle nişan alamıyordu. Rastgele sıktığı mermilerin hedefini bulmayacağını bilen bir inançsızlık içinde çaresizdi. Kara gözyaşı bu kez kendi ölümüne ağlıyordu. Tabancasını kaldırıp birkaç adım attı çavlan. Nebze titremiyordu eli. Tetiği, intikam, adalet, kirlerden arınmanın ferahlığıyla birkaç kez çekti ve Yaşar'ın kafası kulağının hemen üzerinden giren mermiyle savruldu. Geriye iki adım yalpaladığında silahı elinden kayıp gitmiş, iplerinden boşalmış bir kukla gibi dizlerinin üzerine düşmüştü. Yavaş yavaş yüzü koyun devrilecekken can havliyle ölüme direnmek istedi. Başaramadığında yüzünde hayatının bitmesinin şaşkınlığı vardı, sırt üstü yere serilirken ölmüştü. Silahını indirdiğinde intikamın hırçın, adaletin duru hissiyle mutluydu cinayet büro amiri. Öldürdüğü katile doğru yürürken nihayet kendini yeniden suçlu değil, polis hissediyor, toprak altında çürümüş 13 insandan bu kez politik hesaplara hizmet etmeyerek esaslı bir özür dileyebildiğini düşünüyordu. Cesedin tepesinde dikildiğinde aristokrat havalarındaki adam sıradan bir ölüydü. Son nefesini vermenin şaşkınlığı ve korkusu asılı kalmıştı suratında. Düz kaşları gerilmiş, ağzı açılıp ölümün derin karanlık kuyusuna dönüşmüştü. Yarısı göz kapaklarının ardında kalmış, göz bebekleri cansız bir boşluğa düşmüştü. Cinayet büro amiri bir nebze bile acımıyordu kurbanına. Evli miydi, çocuğu var mıydı bilmiyordu, umurunda da değildi. Henüz adaleti sağlayan kahramanlığının, intikamın tadına doyamamışken adrenalinin verdiği güç sönmeye başladı ve canının çekildiğini anladı. Karnının sol tarafında sancıyan yere baktı. Gömleği kanıyla kara kırmızıya boyanmıştı. Yaranın üzerine bastırmak istediği eli tonlarca ağırlıktaydı, sözünü dinlemiyordu. Ferhan'ın kurşunun deldiği yerdeki organların parçalanmış damarların acısına elini güçlükle bastırdı. Dizleri titrerken kanıyla ıslanmış pantolonu bacağına yapışıyordu. Kurumuş damağı yanarken göz kapakları paslı iki demir kapı kadar ağırlaşmıştı. Ölüm sadece büyük bir yorgunluğun sonundaki derin uykuydu, korkmuyordu. Sonrasının bir zırhın içinde saklanmasına gerek kalmayacak bir yer olmasını umut etti. Sadece yok olmaya da razıydı, çok yorgundu. Aşağılık herifin yanına düşmemek için son bir gayretle yürüdü, her adımda çimenlerin yeşerdiği ıslak toprağa kanı sıçrıyordu. Uçurumun kenarına oturup ayaklarını aşağı sargıtarak muhteşem manzarada ölmeyi istemişti. Oraya varamadan karnındaki sancıyla irkildi, bacakları boşalıp yere devrildiğinde düşünmesine bile izin vermeyen acı içinde kıvrandı. Ölüme gidecek baygınlığın kıyısına geldiğinde acı bir sızıya dönüşmüştü artık. Kanının bulaştığı çamur ve çimende sırt üstü yatarken güçlükle açık tuttuğu gözlerinde sadece demirden dantel gibi işlenmiş dev direk ve masmavi gökyüzü vardı. Mertçe ölmeyi beceren benliğine minnettar hayata soğukkanlılıkla veda ediyordu. İkizlerinin melek kokusu son kez doldu içine. Henüz ne korkuyla ne de hüzünle tanışmışlardı. Özlemi öğreneceklerdi babalarının ölümüyle. Onlara sevgisini hiçbir zaman gösterememenin pişmanlığı içini yakarken sanki Azrail yavaşça okşadı saçlarını. Son anlarının pişmanlıklarla heba edilmeyecek kadar değerli olduğunu fısıldadı yaralı kulağına. İkizlerin büyüdüklerinde nasıl insanlar olacaklarını şefkatle hayal etti. Kirpiklerinin ardında biriken gözyaşları nihayet doldu gözlerinin içine. Hayatında ilk kez bir damla gözyaşı döktü. Zeynep'in yavrularına iyi bakacağından şüphesi yoktu. Ölüm haberini aldığında tırnaklarını güzel, yumuşak teline saplayıp feryadını içinde hapsedecekti. İkizlerine sarılıp ağlarken titreyen bedenini zapt etmek için direnecek, gizemiyle dünyadan göçmüş aşkına hayran yaşlanacaktı. Onunla vedalaşmamanın azabı çöktü üzerine. Annesinin feryatlarını, babasının yaşlı bedeninin içinde metin, acınası kedere gömülmesini hayal etti. Adalet bu kadar büyük bir bedeli hak etmiyordu. Son nefesini verirken denizi düşündü. Ölüm korkulduğu kadar dramatik değildi ama o kız yaşamalıydı. Hiç günahı yokken tertemiz ideallerle pislik içinde dönen devletin çarklarına meydan okuduğu için güzel ve uzun bir hayatı hak ediyordu. Son bir kez yüzündeki yaraya dokunmak istedi Çavlan. Kolunu güçlükle kaldırdığında katilin ipucunu Hakan gibi yüzüne çizmek geldi aklına. Yaşar'ın kara gözyaşının olduğu yere kanlı parmağının ucuyla dokundu. Ruhunun ilk kez bütünleştiği bedenine bu kadar çabuk veda etmesi dramatikti. Çavlan, yüzünde ne korku, ne sevgi, ne de pişmanlık olmadan, maskesinde bir damla gözyaşı, bir damla kan ve onlarca yarayla öldü. 24. Bölüm. Yüksek gerilim hattı direğinin altındaki üç ölünün etrafından hışırtılı yavaş adımlarıyla hayaletler dönüyordu. Selçuk Çavlan'ın cesedinin başındaydı. Savaş meydanında kahramanca şehit düşmüş bir ortaçağ askerine benziyordu Çavlan'ın ölüsü. Suratına kanla çizdiği ipucuna bakıp gülümsedi. Onu hiçbir zaman sevmemişti. Ama kaşıyla dudağı arasındaki derin yara, yanağındaki taze cam kesikleri, kulağındaki ve kafasındaki kan birikmiş gazlı bezlere bakarken hakkını teslim ediyordu. Yiğit adamdı. Böyle adamlar uzun yaşamaz. Birkaç adım uzağındaki haine öfkeyle bakıp kahramana mezarında rahat uyuyabileceği adalet için söz verdi. Polis katili hainin olay yerlerindeki bütün izlerini ortaya çıkaracak ve üzerinin kapatılmasına canı pahasına engel olacaktı. Adli tıp uzmanı Murat kaygısız yanına geldi. İnce gözlüklerini işaret parmağıyla burnunun üzerine iterken cesetten gözünü alamıyor, ölümün izlerinin peşine düşmek için sabırsızlanıyordu. Ağzının suları akmıştı muhteşem cinayet bulmacası karşısında. Çavlan'ın kulağına eğilip sargıdaki yanığı gördüğünde avuçlarını ovuşturarak ''Bu nasıl olmuş olabilir?'' diye sordu. İlk kez arzusunu paylaşmıyordu Selçuk. ''Çatışmada mermi sıyırmış olmalı.'' dedi kederle. İnce gri saçlarını bonenin içine sokuşturan Murat, Çavlan'ın yanağındaki kurumuş kan damlasına hak ettiği önemi vermemişti. Ölü polisin etrafında bir süre döndükten sonra doğruldu iki beyaz akbaba. Mitçinin cesedine yürürken Murat, arabanın yanındaki kan birikintisini kırık dişi gördün mü? Üçünün suratında da öyle bir darp izi yok diyerek doyumsuz bir zevk aldığı merakı dillendirdi. Selçuk da yavaş yavaş bulmacanın şevkine kaptırıyordu kendini. Evet dördüncü biri vardı, kaçmış olmalı diye akıl yürüttü. Yaşar'ın cesedinin başında durduklarında diz çöktü Selçuk. Son hislerini anlayacak kadar iyi tanıyordu ölüleri. Korkuyla azap içinde canını teslim etmişti Mitçi. Plastik eldivenini cesedin yüzündeki kara benin etrafında gezdirirken gizemle ''Hakan Durmaz'ın kanlı elini neden yüzüne sürdüğünü şimdi anlıyor musun?'' diye sordu. İpucu karşısında büyülenmişti Murat. Milyonlarca seçenek içinde izler aradığı hayatın yaratıcılığına bir kez daha hayran olmuştu. Can verirken cinayeti çözdüğünü yüzüne işlemiş Çavlan'a baktı. O canı pahasına adaleti sağlamış bir kahramandı. Olay yeri inceleme amiri ayağa kalkarken kusursuz cinayet yok diye mırıldandı. Onur'la Mert küçük çayırın kenarında beyaz tulumlu iki adamın Yaşar'ın yanından uzaklaşmasını izliyordu. Onur elleri pantolonunun cebinde dudaklarını ısırırken Mert'in koca ağzı titriyor, kirpiklerinin saplandığı pembe çizgiden yaşlar boşalıyordu. Hıçkırıklarla kesilen bir nefes aldıktan sonra ''Bize niye haber vermedi ki? Niye buraya yalnız geldi?'' diye sordu. Gözleri Yaşar'ın ölüsüne saplanmış Onur, ''Bu pisliği tutuklamak için değil, öldürmek için geldi buraya.'' diye yanıtladı. Genç hafiye zihninde parçaları birleştirirken Deniz'i merak etti. ''Kız nasıl?'' Müjdeyi Çavlan'a vermek için defalarca aradığını ama telefonun açılmadığını düşünüp kederine keder kattıktan sonra ''İyi.'' diye yanıtladı Mert. Doktor hayati tehlikesinin olduğu da ama büyük ihtimalle atlatacağını söyledi. Necla'yı bıraktım hastanede. Onur Çavlan'ın başbakanla görüştükten sonra buraya geldiğini düşünürken direğin uzak köşesinde cep telefonuyla konuşan Hikmet'e bakıyordu. Hikmet telefonu ağzına yapıştırıp haykırmamak için sesini zor zapt ederek ana avrat küfür etti ustaya. ''Akşam geleceğim dükkana, senin kafana sıkacağım pezemek.'' dedikten sonra cep telefonunu avucunda sıktı. Çavlan'ın cesedine bakıp burnunu gürültüyle çekerken ortağını kaybetmiş dedektif rolüne bürünüp üzüldü. Ölüm şipşakçısının şehit polise doğru yürümesini izledi. Üzerinde flaşlar patlarken daha da ölü görünüyordu Çavlan. Ersel deklanşöre basarken elinin titrediğinin fark edilmesinin korkusundaydı. Yaşar'ın olay yeri incelemedeki köstebeğiydi. Çavlan'ın listeyi bulduğu haberini MİT'ciye o uçurmuştu. Hafıza kartının ceketini sol iç cebine koyduğunu söylemişti. Ölü polisle işi bittikten sonra cesaretini toplayıp ajanı olduğu adama doğru tedirginliğini gizleyemediği adımlarla yürüdü. Öfke dolu dedektiflerin gözü üzerindeydi. Sadece birkaç saat önce konuştuğu MİT'çinin ölüsü ürkütücüydü. Olay yeri inceleme kameramanının objektifini üzerinde hissettiğinde irkildi. Cinayet mekanlarının sanatsal yönetmeni omzundaki küçük kameranın vizöründen gözünü çekip her zamanki işinden bıkkın halinden çok farklı görünen Ersel'e baktı. Üç adım geriye çekilip MİT'çinin cesediyle deklanşöre basarken elleri titreyen fotoğrafçıyı kadraja sığdırdı. Vizörde Ersel'in fotoğraf makinesini indirip ona kızgınlıkla baktığını görünce MİT'çinin cesedine yaklaştı. Yaşar'ın yüzünde ölüm korkusunun muntazam mimikleri vardı. Kulağının üzerindeki mermi deliğine zoom yapıp kafasının çevresindeki toprağa bulanmış kan birikintisini kaydetti. Oradan Çavlan'ın cesedine kusursuz bir geçiş planlamıştı. Kameranın zoom out tuşuna dokunduğu yavaşlıkta adım adım geri çekildi. Demirden muazzam iskeleti, objektifi zarifçe kaldırarak görüntüledikten sonra aşağıya Çavlan'ın cesedine indi. Bugüne kadar çektiği bütün ölülerin yüzünde son nefeslerini verdikleri andaki en sahici duyguyu bulmuştu. Cinayet büro amirini ilk gördüğünde yaralı, gözleri iki çukurdan, dudağı düz çizgiden ibaret suratında ölümün hangi duyguyla şekil bulacağını merak etmişti. Hiçbir duygu yoktu yüzünde. Çukur içindeki gözleri ve dudakları yıllardır açılmamış, paslı, demir kapılar kadar kilitliydi. Ruhunu sıradan bir nefes gibi üflemişti sanki. Belki de göründüğü gibi ruhsuzdu. Teşekkürler. Kitaba öneri ve eleştirileriyle benim için çok önemli katkılar yapan editörüm Merve Çay, eşim Derya Soğuk, kardeşim Tugay Soykan, arkadaşlarım Erdal Erkasap, Demet Bilge, Umay Aktaş Salman ve Özgür Gökmen Çelenk'e çok teşekkür ederim. Kitabın sonu. 15 Temmuz 2023. Sayfa 353.